Item 7 Kuryanel Wolfgang Schorlau Sayfa 68 Mutfaktaki temizlik 3 saat sürdü. Her fincanı, her bardağı, her tencereyi yıkadı. Her dolabı, her santimetre kare duvar ve zemini pirupak etti. Müziksiz. 3 kere Olga'yı aradı cep telefonundan. 3 kere mailbox'u buldu karşısında. Olga anlamıyorum. Lütfen ara beni. Güneş ortalığı yakıyordu. Şehirden kilise günleri nedeniyle konserler veren koroların sesleri geliyordu. Kilise günleri ziyaretçileri, Kantstatter vaazında yapılan günün kapanış ayininden geri dönüyor, sokaklardan akarken neşe içinde ve coşkuyla şarkılarını ve ilahilerini söylüyorlardı. Bazı koro grupları çoktan repertuarlarının dünyevi bölümüne geçiş yapmışlardı. Sailing, I am sailing. Dipnot, yelken açmış salınıyorum. Rod Stewart'ın şarkısı. Denklerin kafası çatlayacak gibiydi. Berbat söylüyorlardı. Mezurlar birbirine karışıyordu. Sonra Marley'ze telefon açtı. Gerçi günlerden pazardı. Ama Denkler onun pazarları da sıklıkla çalıştığını, eski dosyaları toparladığını biliyordu. BKA'daki masasında yakaladı Marley'zi. Georg, ne güzel bir sürpriz. Ama sesine ne oldu? Rod Stewart gibi geliyor kulağa. Akşam fazla kaçırmışım ama lütfen bana Rod Stewart'dan bahsetme. Maris güldü. Daha çok sağlam bir depresyona benziyor. Tıpkı vaktiyle sevgili Hilden seni şutladığında olduğu gibi. Denkler derin bir iç çekti. Biliyor musun, en kötü tarafının ne olduğunu sana hikayeyi anlatmak mümkün değil. Evet, aslında ikisi bir arada. İstersen ziyaretine gelebilirim, biraz şımartırım, kendine gelirsin, başka şeyler düşünmeni sağlarım. Marley, sevgili Marley, belki 2 aspirin getirebilirdin, daha fazlasına şu anki durumum izin vermez. Ama güzel zamanlar geçirmiştik vaktiyle, değil mi? Tabii, hem de çok güzel zamanlar. Hala keyifle düşünüyorum o günleri. Hatırlıyor musun Ren çayırlığında iş tuttuğumuzu? Hani sivrisinekler her yerini sokmuşlardı. Ama boş ver şimdi bunları. Bana o günleri hatırlatmak için aramadığından eminim. Bir ricam olacak. Tabii ki. Yoksa beni neden arıyorsun ki? Neyse ulu şu iki şerefsiz. Mundlos ve Bernhard. 2011'de kendilerini vurdular Eisenach'ta. Hep böyle büyük balıkların peşindesindir. Çok özel bir şey istemeyeceğim. Sadece hadiseyle ilgili somut bilgileri içeren 2-3 sayfalık bir rapor. Olayın zamanı, yeri daha fazla bir şey değil. Senin bu konuyla ne alakan var? Biraz karışık bir hikaye, açıklaması güç. Bir şekilde bulaştım ama sadece kıyısından. Aslında bulaştım bile denilemez. İhtiyacım olan birkaç veri, daha fazlası değil. Dankler telefonun diğer ucunda Marley's'in klavyesinin tıkırdadığını duydu. Stregda dedi biraz sonra Marley's. Ne? Stregda diye tekrarladı genç kadın. Hadisenin vuku bulduğu yerin ismi. Anlaşılan Eisenach'ın bir mahallesi. Burada birkaç tane durum tespit tutanağı buldum. Bir de Gotha Polis Müdürlüğü'nün gönderdiği rapor. Bu kadarı yeter, harika. Stuttgart, Wagnerstrasse. Adresin değişmedi değil mi? Hayır, o zaman vakit bulur bulmaz gönderirim belgeleri. Doktor Müller'in yarın bölüm başkanlarıyla toplantısı var. Onun için PowerPoint'te bir sunum hazırlamam lazım. BKA'da böyle şeyler önemlidir. Senin de unutmadığından eminim. PowerPoint olmadan suçluları kovalamamız mümkün değil artık, güldü. Sonra da başkanla bir randevusu var. İslamcılar, İslamcılar, İslamcılar. Bunlar bitince senin işinle ilgileneceğim. Marlies, harikasın.
Biliyorum.
Biraz kendime gelince ararım seni.
Berbat bir yalancısın sen.
Geriye bakış. 15. Dengler Köln'de. 2004. Tufan Başar onu ilk defa tam kolileri açmaya başladığında aramıştı telefonla. Bir gece evvel oğlu Jakob ile ilk kez yeni dairesinde ziyarete gelmişti. Hildegard kapıyı açmış, Jakob'un elinden tutarak daha sonra işler planladığı gibi giderse bürosu olacak mekana girmişti. Biraz burun kıvırarak etrafına bakındıktan sonra bir saat sonra alırım onu demiş, çömelip oğlunun burnunu silmişti. Annen seni çok seviyor olmuştu gitmeden önceki son sözleri. Önce sessiz kalmışlardı. Sonra Jacob ona doğru koşmuştu. Dengler kollarını açıp onu beklemişti. Oğlu bir hamlede üzerine sıçrayıp sarılınca gözlerinden iradesi dışında yaşlar süzülmeye başlamıştı. Kontrol edememişti kendisini. Üç çeyrek saha sonra Hildegard yeniden kapısını çalmış, oğlu annesiyle gitmek istememiş, babasına sokulmuş ve çığlığı basmıştı. İşte tam o anda aramıştı Tufan Başar. Denkler hiç istememesine rağmen telefonda konuşan şahsı anlamak için oğlundan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Hildegard'a bir işaret yapmış, sonra telefonu alıp bilahare mutfak olmasının hayal ettiği arka odaya geçmişti. Konuşması sona erdiğinde büronun kapısı ardına kadar açık duruyordu. Hildegard ve Jacob gitmişlerdi. Ertesi gün Köln'e gitti. Tufan Başar dükkanın giriş kapısının üzerindeki vasistası yenilemişti. Goethe'nin Walver Wandschaft'ının cildinden çıkardığı marangoz çivisi kasanın yanında kırmızı kadife kaplı bir tepsinin üzerinde duruyordu. Kim bilir, belki bir hatıra, belki bir uyarı olarak, sormadı Denkler. ''Bu işle biz Koipstrasse'dekilerin bir ilgisi yok.'' dedi Başar. ''Bunu ispat etmelisiniz. Siz özel dedektifsiniz. Size güveniyoruz. Hepimiz size güveniyoruz.'' Polis sokak sakinlerini sorguya çekmiş, bombayla yaralananları itham etmiş, her şeylerini kaybetmiş insanları suçlamıştı. Denkler Tufan Başar'ın çektiği videoyu seyretti. İçişleri Bakanı Shelley saldırıdan sadece bir gün sonra göğsünü şişirmiş, güçlü adam pozunda şöyle diyordu.
Emniyet güçlerimizin şimdiye kadar topladığı bilgiler saldırının bir terör saldırısı olmadığına, aksine suç dünyasının bir hesaplaşması olduğuna işaret ediyor.
''Nereden biliyor bunu?'' diye sordu Başar. ''Bombanın patlamasının üzerinden 24 saat geçmeden nasıl bilebilir bunu, söyler misiniz bana?''
''Hiçbir şey bilmiyor, sadece basının takip etmesini istediği çizgiyi gösteriyor.'' dedi Denkler. ''Ve tabii polisin de.''
Koipstrasse'de oturan ya da çalışan 25 ile 35 yaş arasındaki bütün erkekler geniş çaplı bir araştırma çerçevesinde incelenmiş, hepsinin cep telefonu kayıtları kontrol edilmişti. Polis teşkilatı bu çevreye ajan olarak kendi elemanlarını sokmaya çalışmıştı. Hiçbir şeyin yararı olmayınca Maliye Bakanlığı'ndan müfettişler yollamışlar, sokaktaki her lokal ve her perakendeciyi incelemeye almışlardı. Tufan'ın avuç içi kadar bürosunda Köln defter darlığından 3 memur kamp kurmuş, her makbuz, her günlük hasılat, yayın evlerine yapılan her havale, toptancıların hesaplardan çektikleri her meblağ 3 kere kontrol edilmişti.
''Bu korkunç bir şey.'' dedi birkaç hafta sonra Tufan Denkler'e. ''Neden Türk iş adamlarını öldüren bu canileri bulmaya çalışmıyorlar? Bizim sokağa bombayı koyanlar muhakkak aynı adamlardı.''
Sonra Köln'de ve diğer şehirlerde o güne kadar öldürülen kurbanların isimlerini saydı bir bir. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut. En azından bombayı koyanların bisikletle geldikleri biliniyordu. Muhtemelen iki erkekli caniler. Hemen yakınlarda stüdyoları olan Viva Televizyon kanalının kapısındaki güvenlik kamerası onları tespit etmişti. Polis bir aranıyor afişinde zanlıların bir fotoğrafını bile yayınlamıştı. Emniyet teşkilatı yardımınızı bekliyor. Yukarıdaki resimde görülen şahıslar hakkında kim bilgi verebilir?
Bu herifin Türk olması mümkün değil. Kalıbımı basarım dedi Tufan.
Denkler ona Mardis'in gönderdiği fotoğrafları gösterdiğinde. Fotoğrafta beyzbol şapkası takmış bir adam vardı. Adam şapkayı göz bölgesinin görülmesini engelleyecek şekilde aşağıya çekmişti. İkinci adam da benzer şeyler giymişti. Kısa kollu tişört vardı ikisinin de üstünde. Her ikisi de ince ama antrenmanlıydı. Güçlü kollar, açık ten rengi, görünür bir dövmeleri yoktu. Tufan uzun uzun baktı bütün fotoğraflara. Bir Türk hayatta böyle bir bisiklet pantolonu giymez. Caniler vücuda oturan dar paçalı pantolonlar giymişler, çoraplarını da paçalarının üzerine çıkarmışlardı. Tufan kafasını salladı. Bak, hiçbir Türk erkeği böyle bir pantolon giymez. Fırıncı da olsa giymez, garson da olsa giymez, katil de olsa. Dar bir bisiklet pantolonu. Mümkün değil. Detaylara dikkat et, küçük mantıksız nüanslara, belirleyici olan şeyi bazen bunlar sana anlatır. Denkler Doktor Schweikert'in sesini duydu içinde.
Tufan'ın söyledikleri mantıklıydı. Bu adamlar Türk değildi. Denkler Tufan'ın patlamanın ardından dükkanının hemen önünde çok yakından görüp izlediği iki silahlı adamı bulmayı denedi. Bu iki adamın amacı ne olabilirdi? Gerçekten polis miydiler? Eğer polis değilseler bombayı patlatan canilerin suç ortakları mıydılar? Hayal gücünü kullanmaya çalıştı. İki olasılık vardı. Bu iki silahlı şahıs ya bombayı Koypstrasse'nin başındaki kuaför salonunun önünde bir bisikletin üzerine yerleştiren caniyi izliyorlardı. Hatta belki de onu gerektiğinde korumak ve olay yerini salimen terk etmesini sağlamak için oradaydılar. Nihayetinde bombayı koyan katil için işlerin ters gitmesi olasılığını da hesaba katmak zorundaydılar. Örneğin oradan geçen birinin dikkatini çekebilirdi bombayı yerleştiren cani. Bazı sorulara muhatap olabilirdi. Hatta belki bir itişme ya da kavga çıkarabilirdi. Böyle bir şey vuku bulduğunda bu iki adam bombacıyı kargaşanın içinden çekip kurtaracaklardı. Yani geri çekilmeyi emniyet altına alacaklardı. Bu olasılıklardan biriydi. İkinci olasılık da bombayı bu ikiliden birinin ateşlemiş olmasıydı. Ve bu iki silahlı şahsın Türk olmadığı kesin gibiydi. Denkler Tufan'dan adamların kapsamlı bir tasvirini istedi ve komşulara, yoldan geçenlere, polislere, kısaca rastladığı herkese onları sordu. Hiçbir şey öğrenemedi. Her halükarda bomba patladığında silahlı iki Alman erkek vardı olay mahallinde ve bunlar hadiseden hemen sonra ortadan kaybolmuşlardı. Tufan'ın bu iki silahlı adamla ilgili anlattıklarını da kimse duymak istemiyordu. Başka rabıtalar aradı Denkler. Eğer saldırı Tufan'ın iddia ettiği gibi aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiyse o zaman İngiliz Kombat 18 katillerinin yöntemine benzediği söylenebilirdi. Çivili bombalarla yapılan saldırılar bu grubun alametiydi. Kombat 18 kendisini neo-nazi şebekesi Blood and Honor'ın silahlı kanadı sayıyordu. 18 rakamı alfabenin 1. ve 8. harflerini yani A ve H'yi simgeliyordu. Adolf Hitler, lidersiz direniş. İngiltere'deki bu hareketin hem teorisi hem de pratiğiydi. Ama ya burada, Almanya'da? Denkler Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son raporunu indirdi bilgisayarına. Gerçekten de bu raporda Kombat 18'den bahis vardı. 2003 yılında başka aşırı sağcı grupların terörist eylemlerine işaret eden emarelere rastlanmadı. Özellikle Kombat 18 grubunun terörist eylemlerine dair en ufak bir işaret yoktur. Eknot Anayasayı Koruma Teşkilatı raporu sayfa 39. Teşkilattakiler Kombat 18'i takip ediyor en azından, bu bile iyi diye geçirdi aklından. Ama anlaşılan fazla tehlikeli olduğu kanaatinde değillerdi. Bundan önceki senelerde olduğu gibi bu senede aşırı sağcı militan devşirme potansiyeli babında yine bir gerileme müşahede edilmiştir. Karşılaştırma için bölüm 2 numara 11. Şiddet kullanmaya hazır aşırı sağcıların sayısı 2003 yılından beri ilk kez yükselmemiş, aksine geriye gitmiştir. Aşırı sağcı skinheadlerin ve diğer şiddet kullanmaya hazır aşırı sağcıların neredeyse yarısı Almanya'nın doğusunda mukimdir. Eknot aynı metin sayfa 25. Denkler bu izi daha fazla sürmemeye karar verdi. Polis kurbanları suçlamaya devam ediyordu. Geriye bakış 16. Iris. Klaus Dieter Iris'in ilk defa sınıftan içeri girdiği günü dün gibi hatırlıyordu. Neden mi bu kadar iyi hatırlıyordu? Çünkü o sınıftan içeri girdiğinde her şey bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Kara tahta koyu gri, pencereden dışarı bakıldığında görülen okulun bahçesi grinin daha açık bir tonunda, sınıftaki diğer öğrencilerin kafaları siyah. Sadece kızı gayet net ve renkli olarak görüyordu. Yeşil kazağını, dar mavi jean pantolonunu, kızıl saçlarını, gözlerini ondan alamamıştı Klaus Dieter. Nasıl da rahat hareketlerle iki önündeki sıraya sıkışmış, yeni sınıf arkadaşlarının ve tabii hiç farkına bile varmadan onun da üzerinde dolaştırmıştı sıkılmış bakışlarını. Adeta kullarına bakan bir kraliçe gibi, her birinin sadece önemsiz bir hizmetkârı olabileceğinin bilincinde. Tıpkı Klaus Dieter gibi sınıftaki diğer yeni yetmelerin de sesi soluğu kesilmişti. Hepsinin içine aşk ateşi düşmüştü anında.
Alexander ve Maximilian bir bahane uydurup kızın sırasına yanaşan ve onunla konuşan ilk çocuklar oldular. Klaus Dieter kendi sırasından öfkeyle izledi Iris'e nasıl asıldıklarını. Sınıfın bu iki en popüler çocuğuna ama en çok da kendisine öfkelendi. Çünkü her şey onu oraya çekerken genç kızın sırasına yaklaşmaya bile cesaret edememişti. Iris mesafeli davranıyordu. Alexander'a mesafeliydi. Maximilian'a da mesafeliydi. Sınıftaki herkese mesafeli davranıyordu. Çok geçmeden akıl almaz dedikodular dolaşmaya başladı kulaktan kulağa. Yaşça büyük bir erkek arkadaşı vardı. Bir kere de yapmışlardı. Ayrıca esrar çekiyor, başka uyuşturucular da kullanıyordu. Iris'in ailesi Degendorf'a taşınmış ve bir ev yapmışlardı. Babası Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı'nda görevliydi. Iris ailenin tek kızıydı ve Latince'den çok kötü notlar alıyordu. Sınıfın en iyisi Klaus Dieter'di. Bu nedenle Latince öğretmenleri genç kıza ondan yardım almasını söyledi. Iris arkaya döndü, alıcı gözlerle baştan aşağı süzdü onu. Sanki ilk kez görüyormuş gibi dikkatliydi. Bu sayede bir hafta sonra Klaus Dieter'in çiftliklerindeki oturma odasından en az 3 kat büyük bir misafir odasında oturmuşlar. Iris'le Latince hafızlamışlardı. Iris'in ufak tefek sevimli bir kadın olan annesi onlar için limonata ve kurabiye koymuştu masanın üzerine. "İleride ne okumak istiyorsun?" dedi Iris. "İlahiyat, papaz olmak istiyorum," diye cevap verdi Klaus Dieter son derece ciddi. Cevabı duyan genç kız neşeli bir kahkaha patlattı. Annesi payladı Iris'i, misafirlere gülünmezdi. Ama Klaus Dieter genç kızın onunla ne kadar alay etse yeri olduğunu düşündü. Zaten eskiden de yabancı hissediyordu kendisini bu dünyaya. Artık bu duygusu iyice yoğunlaşmıştı. O akşamüstü Iris onu otobüs durağına götürdü ve otobüs geldiğinde yanağına bir öpücük kondurdu. Klaus Dieter kala kaldı. Şaşkınlıktan taş kesilmiş gibiydi. Kafası karma karışık olmuştu. Eğer otobüs şoförü korna çalmasaydı öylece duracak ve bu hoş öpücüğün tadını bir kere daha hissetmeye çalışacaktı. Ama otobüse atladı, pencere kenarına oturdu ve Iris'e bakmaya başladı. Iris de ona bakıyordu meraklı gözlerle. Başladığı bir deneyin seyrini izleyen bir bilim kadını gibi. Geriye bakış. 17. Köln, 11 Kasım 2011. İmha edilen dosyalar. "Lindner'i yukarı çağırın, derhal hemen bana gelsin," dedi Klaus Dieter Welker. Anayasayı korumada çalışmaya başladığından beri bürosunu yöneten asistanı Magda Sternknecht'ti. 10 dakika sonra Lindner odasına geldiğinde "otur bakalım Mini, bir şeyler konuşmamız gerekiyor," dedi Welker. Küçük toplantı masasını işaret ediyordu. Lindner oturdu. Welker bir an için kendi masasında oturmaya devam etmeyi düşündü ama sonra kararını değiştirdi ve oflaya puflaya siyah deri koltuğundan kalkıp Lindner'in oturduğu masaya karşısına geçti. Mini Lindner bu takma adını duymaktan hiç haz etmezdi. Teşkilatta böyle adlandırıldığını biliyordu tabii. Ama kimse onu açık açık böyle adlandırmaya cesaret edemezdi. Tek istisna vicdansız Welker'di. Lindner kısa boyluydu, inceydi, göze çarpacak biri değildi, gözlük takıyordu. Uzun lafın kısası Adonis'e benzediği söylenemezdi. Frau Sternknecht de bir keresinde Welker'e bir cümleyle durumun özetini yapmıştı. Lindner'in Napolyon sendromundan muzdarip olduğu kesin. Çok isabetli bir saptamaydı bu. Bedenen küçük ve zayıf ama devasa ve doymak bilmez bir itibar açlığıyla mücehhez bir adam. Buz gibi soğuk ve tehlikeli. Devamlı gözünüzü üzerinde tutmanız gereken biri ama çok verimli bir eleman. Lindner 20 seneden daha uzun bir süredir teşkilattaydı ve kurumun inciğini cinciğini bilirdi. Aşırı sağla ilgilenen departman olan bölüm 2'nin tedarik şefiydi. Bütün hırslı meslektaşlarının aşırı solla ilgilenen departmanlarda çalışmak istedikleri dönemlerde dahi bu bölümde çalışıyordu. O zamanlar bu ikidekiler tam maaş emekli çok sık duyulan bir cümleydi. Bölüm 2'yi ciddiye alınır bir bölüm haline getiren Lindner'di. Bunu teslim etmek gerekirdi. Rennsteig operasyonu onun başyapıtıydı. İki Almanya'nın birleşmesinin ardından askeri karşı casusluk teşkilatı, Erfurt Anayasayı Koruma ve diğer bazı eyalet anayasayı koruma teşkilatlarıyla ortak bir çalışma gerçekleştirerek Thüringen eyaletinde 40'tan fazla neo-Nazi'yi muhbir olarak kazanmıştı. Bunlardan birkaçını birleşmeden evvel bordrolu oldukları Stasi'den devralmıştı. Asıl büyük başarısı Tanrı'nın bile tamamen aklından çıkardığı Rudolfstadt, Saalfeld ve benzeri kasaba ve köylerden genç neonaziler devşirmesi olmuştu. Mini muhbirleri aracılığıyla Thüringen Vatan Koruma Cephesini yönetiyordu. Adamlarının her şeyiyle ilgilendiğini teslim etmek gerekirdi. Birkaç kez adam öldürmeye, tam teşebbüs gibi adam akıllı ağır suçlar işlemelerine, cinsel istismar ve keza reşit olmayan erkek çocukların pezevenkliği gibi mide bulandırıcı cürümlere rağmen kılına bile zarar gelmemişti kuzucuklarının. "Lindner, tehlikeli sulara girdik," dedi Welker. "Stregda'daki rezillik önümüzdeki günlerde tekrar ısıtılıp önümüze getirilecek." Lindner kafasını sallayarak onayladı. "Bazı haber ajansları..." Welker bir el hareketiyle onu susturdu. "Biliyorum, biliyorum. Mesele şu. Biz gelen bu krizden güçlenerek çıkacağız. Hedefimiz bu olmalı ve bu biraz da sana bağlı." Lindner kafasını arkaya yasladı. Welker onun başarı şansını hesaplamaya çalıştığını görebiliyordu. Mini'nin kafasındaki bütün bahaneleri daha o bunları dile getirmeden def etmeye karar verdi. "Şimdi hemen harekete geçeceksin ve Rennsteig operasyonu ile ilgili bütün belgeleri yok edeceksin. Hiç vakit kaybetmeden bütün Rennsteig'ı kağıt öğütücüsünden geçireceksin, anlaşıldı mı? Bu söylediklerim Mundlos, Bernhard ve Schappe ile bir şekilde, bunu iyice duy, herhangi bir şekilde ilişkilendirilecek her türlü evrak içinde geçerli. Bu üst yönetimin bir talimatıdır." Lindner kıvırdığı işaret parmağını yavaşça Welker'in masasının tablasına vurdu. "Tık tık tık. Bunu yapamayacağımı biliyorsunuz. Yaparsam suç işlemiş olacağımın farkındasınız değil mi?" "Tık tık tık. Şu sıçtığımın tıklamasını bırak ve kulaklarını açıp beni dinle. Bu konuda tasalanma. Sana bir şey olmayacağını garanti ediyorum. Hiç sanmam ama fark edilecek olsa dahi başka birinin üzerine yıkarız. Merak etme." Lindner'in soran gözlerine baktı, sonra sözlerine devam etti. "Basın canavarını doyurmak için fazla önemsiz bir isimsin sen Mini. Eğer böyle bir şeye niyetlenirlerse başkanın kellesini isteyeceklerdir. From başını uzatmak zorunda kalacaktır celladın baltasına. Seni bir süre için Federal İdari İşler Kurumu'nda kızağa çekelim, hadise küllendiğinde geri gelirsin." Ardından ekledi. "Tabii bütün bu sürede maaşında azalma olmayacak." Tık tık tık. "Alternatifini de görelim. Önce Rennsteig operasyonu nedeniyle kamuoyu önünde katran ve tüye bulanırsın. İşgüzar bir memur, tamamen kontrolünü kaybetmiş. Böyle bir şeyin olması bizi dehşet içinde bıraktı vesaire vesaire. Sonra her türlü dava açılır hakkında. Bundan kesinlikle emin olabilirsin. Şu Tanrı'nın belası tıklamayı bırak artık, sinirlerimi bozuyorsun." Lindner tekrarladı. "Tam maaş ve geri geleceğim." "Evet, ikisini de teyit ediyorum. Senden istediğimin ne anlama geldiğini biliyorum. Zor bir iş. Ama zor zamanlar yaşıyoruz ve burada bahis konusu olan kurumun bekası ve selameti. Artık sen belge imhacılarının şefisin. Bu iş için güvenilir birine ihtiyacım vardı. Bunun senin de menfaatine olacağından emin ol." Welker ayağa kalktı, elini Mini'ye uzattı. Lindner de ayağa kalktı, sıktı kendisine uzatılan eli. Bundan sonraki iki ay boyunca Anayasayı Koruma Teşkilatı Thüringen eyaletindeki en kapsamlı muhbir devşirme operasyonu olan Rennsteig operasyonu ile ilgili bütün belgeleri yok etti. Kurumun Köln'deki binasının bodrumundaki kağıt öğütücüler büyük bir iştahla binlerce sayfa belgeyi yuttular. Berlin'de Federal Meclis, Erfurt'ta da Thüringen Eyalet Meclisi birer araştırma komisyonu kurduktan sonra dahi makineler hiç durmadan çalışmaya devam ettiler. Hadise ortaya çıkınca Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın belki biraz eski moda ve müşkülpesen ama haysiyetli başkanı Heinz Fromm istifa etti. Lindner yaptıklarından hiçbir zaman sorumlu tutulmadı. Tam maaşla Federal İdari İşler Kurumu'nun Köln'deki şubesinde çalışmaya başladı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın vereceği nişanların organizasyonundan sorumluydu. Anayasayı korumada NSU skandalından ders çıkarmayı hedefleyen bir komisyon kurulunca kuruma geri döndü. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 79.